Ayrım 33.
Sayfa 261. Bir çokluk sayılabilirse bir niceliktir, ölçülebilirse bir bütünlüktür. Gücül olarak süreksiz bölümlere bölünebilir olana çokluk, sürekli bölümlere bölünebilir olana büyüklük denir. Tek boyutlu sürekli büyüklük uzunluktur, iki boyutlu sürekli büyüklük genişliktir, üç boyutlu sürekli büyüklük derinliktir. Sonlu bir çokluk bir sayıdır. Sonlu bir uzunluk bir çizgidir. Sonlu bir genişlik bir yüzeydir. Sonlu bir derinlik bir cisimdir. Nitelik dört türlüdür. Nitelikler dört türlüdür. Birincisi durum ve konum, ikincisi yatkın oluş ve yatkın olmayış, üçüncüsü duyumsal nitelikler, dördüncüsü görünüm ve biçimdir. Bir şeye şöyle ya da böyle oluşunu kazandıran şey için Aristoteles kategoriyada şunları söyler. Durum daha çok süreye ve daha çok durağanlığa sahip oluşuyla konumdan ayrılır. Bilimler ve erdemler durumdur. Çünkü bilim durağan kalan ve güç devinen şeylerin sayıncasıdır. Bunun gibi erdem de kolay devinir, kolay değişir bir şey değildir. Daha dayanıklı olan ve daha güç devinen nitelikler durumlar adı altında belirtiliyor. Durumlar aynı zamanda konumlardır ama konumlar zorunlu olarak durumlar değillerdir. Gerçekten durumlara sahip olmak onların karşısında belli bir konumda bulunmak demektir. Oysa konumlara sahip olmak her durumda konumlara karşılık olan bir duruma sahip olmak değildir. Bir başka tür nitelik, iyi güreşçiler ya da iyi koşucular, sağlıklılar ya da hastalar üzerine konuşurken kullandığımız bir niteliktir. Yani kısacası doğal yatkın oluş ya da yatkın olmayış denilen şeydir. Çünkü bu belirlemelerden her biri bireyin belli bir konumuna göre varsanmış değildir ama herhangi bir şeyi kolayca yapmaya ve güçlüğe uğramadan yapmaya doğal bir biçimde yatkın oluşla ya da yatkın olmayışla varsanmıştır. Örneğin iyi güreşçiler ya da iyi koşucular belli bir konumda bulunduklarından değil bazı işleri kolayca yapmakta doğal bir yatkınlığa sahip olduklarından iyi güreşçi ya da iyi koşucu diye adlandırılmışlardır. Sağlıklılar başlarına gelebilecek her şeye rahatlıkla dayanabilmede doğal bir yatkınlığa sahip olduklarından sağlıklı diye adlandırılırlar. Hastalar tersine başlarına gelebilecek her şeyi rahatlıkla karşılamaya doğal olarak yatkın olmadıklarından hasta diye adlandırılırlar. Katı ve yumuşak içinde aynı şey söz konusudur. Katı kolaylıkla bölünmeye doğal olarak yatkın olmadığından katı diye adlandırılır. Yumuşak buna karşılık bu konuda belli bir yatkınlığa sahiptir. Üçüncü tür nitelik duyumsal niteliklerden ve duyumlardan oluşmuştur. Örneğin tatlılık, acılık, burukluk ya da benzer öbür belirlemeler. Bunlara sıcaklığı, soğukluğu, beyazlığı, karalığı da ekleyelim. Bunların nitelikler olduğu açıktır çünkü bunlara sahip olan varlıklar bunların kendilerinde varoluşuyla şu ya da bu nitelikte diye belirlenirler. Böylece varlığında tatlılığı bulundurduğundan ötürü bal tatlıdır, bedene beyazlığından ötürü beyaz denir. Öbür durumlarda da aynı şey söz konusudur. Gerçekte sözünü ettiğimiz bu niteliklerden her biri duyumlar üzerinde bir değişiklik oluşturmaya yatkın olduklarından duyumsal diye adlandırılırlar. Dördüncü tür nitelik her varlıkta bulunan görünümü ya da biçimi içerir. Bundan başka düzlüğü ve eğriliği ayrıca benzer öbür nitelikleri içerir. Nitelikte de karşıtlık bulunur. Örneğin adalet adaletsizliğin karşıtıdır, karanlık beyazlığın karşıtıdır. Bu belirlemelere göre nitelendirilmiş şeyler içinde durum aynıdır. Adaletsiz adaletlinin karşıtı, beyazla karanın karşıtıdır. Bununla birlikte bu her zaman böyle değildir. Kırmızı, sarı ve bu çeşit renkler nitelik olmakla birlikte karşıtlara sahip değillerdir. Bundan başka iki karşıttan biri bir nitelikse öbürü de nitelik olacaktır. Nitelikler çokluk ve azlık kabul ederler. Bununla birlikte bu özellik niteliklerin tümüne değil çoğuna uyar. Adaletin çoğu ve azı kabul ettiğini benimsemek gerçekten kolay değildir. Nitelik tözün ayrılığıdır. Aristoteles, Metafizika'nın 5. kitabında 14. bölümde niteliği tözle ilişkisi içinde ele alır ve onu tözün ayrılığı olarak belirleyerek şöyle söyler. Birinci anlamında nitelik tözün ayrılığına denir. Örneğin insan belli bir nitelikte olan bir hayvandır. Çünkü iki ayaklıdır. Atın niteliği dört ayaklılıktır. Daire açısız olma niteliğine sahip bir biçimdir. Niteliğin ilk anlamı tözün ayrılığıdır. Aristoteles bir başka anlamda devinimsiz olan matematiksel şeylere nitelik denildiğini bildirir. Ona göre sayılara belli bir nitelik veren anlam budur. Aristoteles şöyle der: genel olarak sayının özünde nicelik dışı olan şey niteliktir. Çünkü her sayının tözü kendi olduğu şeydir. Örneğin 6 herhangi bir sayının 2 ya da 3 katı değil ama bir kere olan bir şeydir. Çünkü 6 bir kere 6'dır. Filozof ayrıca devingen tözlerin özelliklerini de nitelik olarak adlandırır. Nitelik, devinimli olan tözlerin özelliklerine de denir. Sıcaklık ve soğukluk, beyazlık ve karalık, ağırlık ve hafiflik ve bu cinsten öbür belirlemeler. Bunlar değiştiklerinde cisimlerin bir değişime uğradıkları söylenir. Demek ki niteliğin başlıca anlamları biri temel anlam olan başlıca iki anlama götürülebilir. İlk nitelik gerçekten tözün ayrılığıdır ve sayılardaki nitelik tözün bir çeşididir çünkü bu bir töz ayrılığıdır. Ama ya devingen olmayan ya da devingen olarak alınmamış tözlerin bir ayrılığıdır. İkinci anlam devingen olarak devinen varlıkların belirlemelerini ve devinimlerin ayrılıklarını kapsar. Aristoteles böylece özgül ayrımı niteliğe bağlamış olur. Ancak başka metinlerde filozofun özgül ayrımı töze bağladığını görürüz. Kategoriyayı da ayrımların tanımı da türlere ve bireylere uygulanır sözleriyle karşılaşıyoruz. Bu da bize bir çelişkiden çok töz kavramıyla nitelik kavramı arasında son derece sıkı bir bağ olduğunu göstermektedir. Gerçeklikte ne niteliksiz töz vardır ne de tözsüz nitelik vardır ve bir tözün ayrılığı bize niteliği duyurmaktadır. Nitelik töze bağlı olan şeydir. Bir şeyde ayrılık gerçekte töze bağlanan niteliklerin ayrılığından gelmektedir. Bağıntı. Aristoteles kategoriyayı da bağıntı kategorisini de ele alır. Filozof iyi bilindikleri gerekçesiyle öbür kategoriler üzerinde durmayacaktır. Bağıntı nedir? Tüm varlığı başka şeylere bağımlı olmakla belirgin olan ya da bir başka biçimde başka bir şeyle ilişkili olmakla belirgin olan şeylere bağıntılı denir. En büyük dediğim zaman bir başka şeye göre belirlemede bulunurum. Bu da bağıntıyı ortaya koyar. Aristoteles bağıntıların karşıtları olabileceğini söyler. Örneğin erdem kötülüğün karşıtıdır. Her bağıntının zorunlu olarak bir karşıtı olması gerektiğini düşünmemiz yanlıştır. Çiftin, üçlünün, benzer şeylerin karşıtı yoktur. Bağıntılılar çoğa ve aza yatkın gibidirler. Benzer olanda olmayanda, eşit olanda olmayanda çoğa ve aza göre anlaşılır. Bütün bağıntılılar bağlaşıkları olan şeylerdir. Tutsak efendinin tutsağıdır, efendi tutsağın efendisidir. Öte yandan bağıntılılar arasında doğal bir zamandaşlık var gibidir. Çiftin ve yarımın zamandaşlığı söz konusudur. Yarım varsa çift de vardır. Bunun gibi efendi varsa tutsak vardır, tutsak varsa efendi vardır. Aristoteles Metafizika'nın 5. kitabında 16. bölümde bağıntıyı parçaların bütünle etkin olanın edilgin olanla ilişkisi olarak gösterir. Ölçülenin ölçüyle, bileni belirin bilgiyle, duyulurun duyumla ilişkisini ortaya koyar. Bağıntı karşıtları barındırabilir, çokluğa ve azlığa yatkındır. Yargı. Buraya kadar Aristoteles felsefesinde kavramlar düzenini ve kavramların sınıflandırılışını gördük. Şimdi bilginin yapı taşlarından bilgiye, bilginin kendisine geçelim. Bilgi özne ile nesneyi birbirine bağlayan yargıda ve yargıların birbirleriyle ilişkilerinde kendini gösterir. Bir bilginin ortaya konulabilmesi için yargı gerekir. Kavram bilgi değildir. Kavram somut ya da soyut bir nesneyi bir varlığı karşılar. Yargıda biz iki kavramın özdeş olduğunu ya da özdeş olmadığını gösteririz. Hatta bir kavramın kendine özdeş olduğunu ya da olmadığını gösteririz. Burada temel dayanağımız mantığın temel ilkesi olan özdeşlik ilkesidir. Bu da bir şeyin kendinden başka bir şey olmadığını belirlemeye dayanır. Yargı Aristoteles'in deyişiyle var olanın var olduğunu, var olmayanın var olmadığını gösterir. Kapı ya açıktır ya kapalıdır, üçüncü olasılık yoktur. Yargılamak bir şeyi varsamak ya da yoksamaktır. Aristoteles Metafizika'nın 4. kitabında 4. bölümde şunları söyler. Aynı şeyin aynı anda hem insan olduğunu hem insan olmadığını söylemek olasılığı yoktur. Bir de şöyle der. Varsama doğruysa yoksama yanlıştır, yoksama doğruysa varsama yanlıştır. Aynı şeyin aynı anda doğru olarak hem varsanması hem yoksanması olası değildir. Aristoteles Metafizika'nın 4. kitabında 7. bölümde 3. olasılığın yokluğunu açıklarken şunları söyler. Çelişkili önermeler arasında bir ara yerin bulunması olanaksızdır. Bir tek öznenin bir tek yüklemini zorunlu olarak varsamak ya da yoksamak gerekir. Bu, önce doğrunun ve yanlışın yapısını tanımlayan için apaçıktır. Varlığın olmadığını ya da yokluğun olduğunu söylemek yanlıştır. Varlığın olduğunu ve yokluğun olmadığını söylemek doğrudur. Öyle ki bir varlığın olduğunu ve yokluğun olmadığını söylemek doğrudur. Öyle ki bir varlığın olduğunu ya da olmadığını söyleyen doğru ya da yanlış olanı söyleyecektir. Ama çelişkili önermelerin arasında bir ara yerin bulunduğunu söylemek ne varlığı ne yokluğu bildirmektir. Bunlar var olsa da olmasa da. Karşıtlık ve çelişkililik. Aristoteles karşıtla çelişkiliği birbirinden ayırır. Çelişkililik bir özne-yüklem ilişkisi ortaya koyar. Oysa karşıtlıkta birbiri karşısına konulmuş iki ayrı terimin varlığı söz konusudur. Karşıt olan şey var olmayan şey değildir. Bir kapının aynı anda hem açık hem kapalı olması çelişkili bir durumdur. Bir yanı öbür yanını giderecek bir durumdur. Oysa iyinin karşısına kötünün konması bir karşıtlığın belirlenmesidir. Aristoteles karşıtlar konusunu kategoriyayı da ele alır. Bir terimin bir başka terime karşıtlığı 4 biçimde olur. Bağıntılıların karşıtlığı, karşıtların karşıtlığı, yoksunluğun iyiliğe karşılığı, varsamanın yoksamaya karşıtlığı. Bu durumların her biri için karşıtlık şematik olarak şöyle açıklanabilir. Bağıntılıların karşıtlığı çiftin yarıma karşıtlığında olduğu gibidir. Karşıtların karşıtlığı kötünün iyiye karşılığında olduğu gibidir. Yoksunluğun iyiliğe karşıtlığı körlüğün görmeye karşıtlığında olduğu gibidir. Varsavanın yoksamaya karşıtlığı o oturuyorun o oturmuyora karşıtlığında olduğu gibidir. Göreli olarak karşıt olan terimler, bir başka deyişle bağıntılı olarak karşıt olan terimler, tüm varlıkları karşıtlarıyla belirlenen terimlerdir. Şu ya da bu biçimde karşıtlarına bağlanan terimlerdir. Örneğin çift olan Aristoteles'in deyişiyle özünde de başka bir şey olandır. Çünkü bu başka şey yüzünden çift diye adlandırılır. Aristoteles'e göre bilgi ve bilinen de bağıntılı şeyler olarak birbirlerine karşıttırlar. Bilgi kendi özünde de bilinenin bilgisidir, bilinen de kendi özünde karşıtının yani bilginin bilinenidir. Çünkü bilinen şey bir şeye göre yani bilgiye göre bilinen diye adlandırılır. Karşıt olarak karşıt terimler yalnızca birbirinin karşıtı olarak belirlenen terimlerdir. Buna en iyi örnek iyinin kötü karşısındaki durumudur. Yoksunluk ve iyilik aynı özne ile ilgilidir. Örneğin görme ve körlük göz için söz konusudur. Yoksamanın ve varsamanın karşıtlığı bir olumlu önerme ile bir olumsuz önermenin karşıtlığında kendini gösterir. Bilgi edinmenin iki yolu. Bilgi edinmeye gelince bilginin biçimsel olarak iki yolla elde edildiğini söyleyebiliriz. Tüme varımla ve tümden gelimle. Tüme varım içinde, tümden gelim içinde kesin bilgi niteliği taşıyan bir çıkış noktasının bir temel bilginin var olması gerekir. Bu çıkış noktasını sağlayamadığımız zaman bilgiye yönelemeyiz. Bu noktada sezgisel öge işe karışır. Bir yandan iç ve dış deneylerin doğrudan doğruya verileri, öte yandan evrensel doğrular dediğimiz ilk ilkeler bizim için bilgi edinme girişiminde çıkış noktaları olurlar. Bu çıkış noktalarını bir kere sağladık mı geriye onları kullanarak usa vurma yoluyla bilgi edinmek kalır. Demek ki bilgi edinme çabasında olan kişi sürekli olarak hem sezgisel doğrulara varmaya çalışacak hem de sayıca çok olmayan bu doğrulardan yeni bilgiler türetmeye girişecektir. Usavurmalar yapmak bir bilgiden bir bilgiyi gidimli olarak çıkarmaktır ya da Aristoteles'in deyişiyle bir bilinenden bir bilinmeyene geçmektir. Tümden gelimde, tüme varımda bir yöntem olmadan önce zihnin eylemleridirler. Tüme varımla zihin somutun alanından soyutun alanına geçer, tek tek şeylerin bilgisinden evrensel bilgiye, daha az evrensel bilgiden daha evrensel bilgiye geçer. Tüme varım zihnin aşağıdan yukarıya devinimini belirler. Tüme varım yapan zihin gözlemlenebilir nesnelerin ve olguların dünyasından yüksek düzeyde bilgiye doğru yola çıkar. Aristoteles tüme varımı enine boyuna incelememiş, bu yönteme çok önem vermemiştir. Asıl yöntem evrenselden daha az evrensele geçişi sağlayan, evrenselden özele doğru inen tümden gelimdir. Aristoteles de soyuttan somuta yöneliş, somuttan soyuta yönelişten daha önemlidir. Tüme varım. Tüme varım yapan kişi deney dünyasında bir gözlemci, bir araştırıcıdır. Deney olgularını ikiye ayırır Aristoteles. Çağın deneyleri ve kişisel deneyler. Çağın deneyleri doğal olarak halkın görüşlerinde ya da daha belirgin biçimde filozofların görüşlerinde yansır. Demek ki biz bilgi edinmek yolunda hem başkalarının deneylerine hem kendi deneylerimize önem vereceğiz. Zihnin somuttan soyuta yükselme çabası bir yorumlama çabasıdır. Bu çabada her zaman ortak öge araştırılır. Bunu sağlamak için en önemli girişimimiz karşılaştırmalar yapmak olacaktır. Bu çaba bizim yalnızca olan bitenin alanında sınırlanmamamızı, tarihin alanına da geçmemizi gerekli kılar. Böylece zaman zaman kendi deneylerimizden, zaman zaman da başkalarının deneylerinden yararlanarak, zaman zaman şimdinin deneylerinden, zaman zaman da geçmişin deneylerinden yararlanarak bütünsel bilgiye ulaşmaya çalışırız. Aristoteles, Nikomakos Ahlakı adlı yapıtında 4. bölümde bu konuyla ilgili olarak Hesiodos'un bir şiirini anımsatır. Hesiodos şöyle demektedir. Mutlak üstünlüğü olan her şeyi kendiliğinden bilendir. Bilge aynı zamanda başkalarının öğütlerini de dinleyendir. Hem kendiliğinden bir şeyler bilmeyen hem başkalarının sözünü gönlüne işlemeyen kişi hiçbir şey bilmeyendir. Tümden gelim tasım yöntemleri. Tümden gelin, zihnin evrensel bir doğrudan yola çıkarak daha az evrensel bir doğruyu ortaya koymasıdır. Böylece bir bilinen aracılığıyla bir bilinmeyen bilinir kılınır. Aristoteles de tümden gelim deyince tasım yöntemleri anlaşılır. Bir tasım 3 ögeden oluşur. Büyük önerme, küçük önerme, sonuç ya da vargı. Tasımda küçük önerme aracılığıyla büyük önermeden vargıyı çıkarırız. Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat insandır, Sokrat ölümlüdür örneğinde. Bütün insanlar ölümlüdür büyük önerme. Sokrat insandır küçük önerme, Sokrat ölümlüdür vargıdır. Büyük ve küçük önermelere öncüler denir. Tasımda ayrıca bir büyük terim, bir orta terim, bir de küçük terim vardır. En önemli rol orta terimindir. Tasımın değişik biçimleri vardır ve bu biçimlerde orta terim her zaman belirleyicidir. Yukarıdaki örnekte ölümlü büyük terim, insan orta terim, Sokrat küçük terimdir. Büyük terim vargının yüklemidir. Küçük terim vargının öznesidir. Orta terim bu iki terim arasında ilişki kuran ögedir. Buna göre tasımda büyük önerme orta terim ve büyük terimden, küçük önerme küçük terim ve orta terimden, vargı da küçük terim ve büyük terimden oluşur. Tasımın 3 ayrı biçimi vardır. Her biçim değişik kiplere ayrılır. Birinci tasım biçiminde orta terim büyük önermenin öznesi ve küçük önermenin yüklemidir. İkinci tasım biçiminde orta terim büyük önermenin ve küçük önermenin yüklemidir. Üçüncü tasım biçiminde orta terim büyük önermenin ve küçük önermenin öznesidir. Evrensel olumluyu A, özel olumluyu I, evrensel olumsuzu E, özel olumsuzu O harfiyle gösterelim. Aristoteles'in yaptığı gibi birinci biçimde orta terimi B, büyük terimi A, küçük terimi C, ikinci biçimde orta terimi M, büyük terimi N, küçük terimi X, üçüncü biçimde orta terimi S, büyük terimi P, küçük terimi R harfiyle gösterelim. Bu bağlamda evrensel yerine tümel, özel yerine tekil ya da tikel terimini kullanabiliriz. Birinci biçim, birinci kip. A, A, A. A her B A'dır. A her C B'dir. A her C A'dır. Birinci biçim, üçüncü kip. A, I, I. A her B A'dır. I bazı C B'dir. I bazı C A'dır. İkinci biçim, birinci kip. E, A, E. E hiçbir N M değildir. A her X M değildir. E hiçbir X N değildir. İkinci biçim, üçüncü kip. E, I, O. E hiçbir N M değildir. I bazı X M'dir. O bazı X N değildir. Üçüncü biçim, birinci kip. A, A, I. A her S P'dir. A her S R'dir. I bazı R P'dir. Üçüncü biçim, üçüncü kip. I, A, I. I bazı S P'dir. A her S R'dir. I bazı R P'dir. Üçüncü biçim, beşinci kip. O, A, O. O bazı S P değildir. A her S R'dir. O bazı R P değildir. Birinci biçim, ikinci kip. E, A, E. E hiçbir B A değildir. A her C B'dir. E hiçbir C A değildir. Birinci biçim, dördüncü kip. E, I, O. E hiçbir B A değildir. I bazı C B'dir. O bazı C A değildir. İkinci biçim, ikinci kip. A, E, E. A her N M'dir. E hiçbir X M değildir. E hiçbir X N değildir. İkinci biçim, dördüncü kip. A, O, O. A her N M'dir. O bazı X M değildir. O bazı X N değildir.